Ayrım 2, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 20, 3. bölüm. Ervan güneşin altında ıssız bir şehirde yürüyordu. İki yanında palmiyeler ve düz çatılı binalar bulunan geniş caddeleriyle beyaz bir kent. Rüya gördüğünü biliyordu ama içinden çıkılması imkansız kapalı bir evren oluşturan rüya her şeyden daha güçlüydü. Ayaklarının zemine gömüldüğünü hissederek zorlukla ilerliyordu. Bununla birlikte asfalt sertti. Çamur gibi direnci kırılan kendi bedeniydi. Kollarında ve bacaklarında ne kemik ne de kas vardı. Işık yoğunluğunu daha da arttırıyordu, sıcakta eriyordu. Kapı sundurmalarının altında insan silüetlerine benzeyen kahverengi lekeler fark etti. Yaklaştı ve kapılara çivilenmiş, 1 metre genişliğinde siyahlaşmış yağlı derileri gördü. İnsan derisi. Bunun şehrin bir özelliği olduğunu hatırladı. Sepiciler sadece insan derisiyle çalışıyorlardı. Bir çığlık duyuldu, sonra bir başkası ve ardından bir tane daha. Ervan hızlanmaya çalıştı ama zemine temas ettikçe bacakları asfalta gitgide daha fazla gömülüyordu. Kaçmıyordu, batağa saplanıyordu kendiliğinden. Kafatasını bir kabuk gibi çatırdatan çığlıklar dayanılmaz bir hal alıyordu. Gözlerini açtı. Cibinliğin arasından odanın duvarları nabız gibi atıyordu. Dışarıda sesler yükseliyordu. Gerçek sesler. Bir yanık kokusu odayı dolduruyordu, doğruldu ve anladı. Bir yerlerde yangın vardı. Tüllerin arasında debelendi, yataktan çıkmayı başardı, ter içindeydi. Pencereden yansıyan alacalı aydınlığa doğru sendeleyerek ilerledi. Ağaçlar yolun görünmesine engel oluyordu ama uzaktan gelen bağırışmalar duyuluyordu. Müşteriler, otel personeli bahçede heyecan içinde koşuşturuyordu. Gölgeler uzuyor, çimenlerin üzerinde birbirine karışıyordu. Ervan saatine baktı, sabahın 4'üydü. Pantolonunu, gömleğini giydi, anahtarını aldı ve odadan çıktı. Babasını uyandırmak için kaygılanmasına gerek yoktu. Muhtemelen o çoktan olay yerine gitmişti. İhtiyar asla uyumazdı. En azından normal bir insan gibi dinlenmek ve düşüncelerini boşlamak için. Dışarıda kendini çıplak halde bir fırının içine girmiş hissetti. Avlu, sokak, yangından yayılan koku burun deliklerini büzüştürüyor, ciğerlerini kaplıyordu. Devasa bir şömine gibi çıtırdayan gökyüzü kıpkırmızıydı. İnsanlar koşuşturuyor, bağırışıyor, itişip kakışıyordu. Kalabalığın kaçmadığını, tam tersine yangının olduğu yere doğru koştuğunu anladı. Bu hareketliliği izlerken tuhaf bir heyecan duydu. Tıpkı çocukken fırtınanın verdiği heyecan gibi bir şey. Herkes aynı karşıt duygular içinde gibiydi. Korkmuş, dehşete düşmüş veya neşeli olduklarını söylemek imkansızdı. Çocuklar da kendilerinden geçmiş bir halde koşturup duruyorlardı. Bir yan sokağa saptılar. İnsanların gecenin bir yarısında sokağa bu kadar kolay çıkmaları Ervan'ın dikkatini çekmişti. Lubumbashi, duvarları rüzgardan kent, rüyasında gördüğü şehir sürekli aklına geliyordu. Caddeler, binaların açık renkli cepheleri, yağlı deriler, sokak aydınlatması olmayan kargaşa dolu bir karanlık, sokaklarla hiç alakası yoktu. Kusmak istiyordu. Bir duman kubbesiyle örtülü, sıkıştırılmış topraktan bir meydana ulaştılar. Bakır damarları, lal renkli flamanlar, volkanik çatlaklar gibi bu kubbenin tavanını boydan boya kat ediyordu. Burada panik had safhadaydı. Ellerinde çantalar veya tuhaf eşyalar taşıyan erkeklerle kadınlar birbirlerine çarparak, bağırıp çağırarak her yöne koşuşturuyordu. Alevler her şeyi yakıp yutmadan mahalleden kaçıyorlardı. Şu an için yanan tek bir bina vardı. Pencerelerinden turuncu renkli kıvılcımlarla bol miktarda kapkara kurum püsküren 3 katlı bir yapı. Yangın sanki kendi kudretinden zevk alıyor, hamam kadar sıcak gecenin içinde büyük bir coşkuyla iyice yayılıyordu. Ervan'ın adeta içine doğdu. Bir kolunun altında bir çocuk, diğerinin altında leğenlerle koşan bir kadını bileğinden yakaladı. ''Bu bina ne binası?'' Kadın anlamsız gözlerle ona baktı. Soruya ya da daha ziyade saçmalığına anlam verememişti. ''Yanan yer neresi?'' diye sorusunu yineledi Ervan. Saint-François de Sales, kolej. Ervan kadını bıraktı ve tüm umutlarını bağladığı binaya dikkatle baktı. Burası artık duvarları eriyen bir şeker gibi çöken, gitgide kızıllaşmakta olan bir yapıdan başka bir şey değildi. Aklına okulun öğrencileri geldi ama elbette içeride kimse yoktu. Çevresine bir göz attı. İtfaiyecilerin gülünç denebilecek araçlarını fark etti. Şort ve kısa kollu gömlek giymiş sıradan insanlardan oluşan bu itfaiyeciler el kol sallayarak sanki görünmez bir komutandan emir bekliyormuş gibi duran Monusco askerlerinin gözetimi altında kovalarla su, torbalarla ve küreklerle toprak atarak yangına müdahale ediyorlardı. Ervan donup kalmıştı. Kuşkusuz bu okulda onun için büyük önem taşıyan arşivi dışında yanacak pek fazla şey yoktu. Tanıkların adları, çivi adamın cinayetleriyle ilgili ayrıntılı gerçekler, tanık ifadeleri ve dava sırasında yapılan savunmalar hepsi gözlerinin önünde yok olup gidiyordu. Soruşturması daha başlamadan sona ermişti. O anda gözleri babasını aradı. Geriye dönüp bakması yeterli oldu. İhtiyar tam arkasında bir duvarın üstüne oturmuştu. Küle bulanmış yüzü bir ölüm maskını andırıyordu. Yangınla da çevresindeki karmaşayla da ilgileniyor gözükmüyordu. Elindeki ince dal parçasıyla yere bir şeyler çiziktiriyordu. Gözlendiğini hissedince kafasını kaldırdı, oğlunu gördü. Eliyle üzgün olduğunu belirten bir işaret yaptı. Ervan Saint-François de Sales Koleji'ni kimin ateşe verdiğini anladı. 4. Bölüm. Öğlende benimle gelmek için bir engelin kalmadı. Umurumda değilsin. Sabahın 7'siydi. Ervan babasının karşısına tam olarak dün akşamki aynı masaya oturdu. Dünyanın neresinde olursa olsun alışkanlık edinmek 2 günlük işti. Duyduğu öfke ve hissettiği yetersizlik yüzünden sabaha kadar uyuyamamıştı. Soruşturmadan vaz mı geçmeliydi? Söz konusu bile olamazdı. Doğrudan ikinci safhaya geçmeliydi ama körlemesine olacaktı. Davanın son tanıklarını bulmalıydı. Ancak elinde ne bir isim ne de bilgi vardı. En ufak bir ipucu olmadan olayları, tarihleri, mekanları yeniden oluşturmalıydı.
Bir şeylerde parmağım olduğunu düşünüyorsan yanı...
Hiçbir şey düşünmüyorum, biliyorum.
Marvin ona kahve koydu. Siyah gözlüklerinin ardından hiç olmadığı kadar karanlık görünüyordu. Üzerinde pembe keten bir gömlek ile krem rengi kusursuz bir pantolon vardı. Onun karşısında Ervan kendisinin daima bir sokak serserisi gibi giyindiği izlenimine kapılırdı.
''Gençliğin kesin doğruları'' diye mırıldandı Gregoire.
Ses tonu alaycıydı. Ervan 40 yaşını geride bırakmıştı. O da füme camlı gözlüklerini taktı. Olabildiğince eşit silahlarla savaşmalıydılar ve kahvesini içti. Tadı yoktu, çok sıcaktı. Buna karşılık kruvasan daha iyiydi.
''Yapılacak şey'' diye yeniden konuşmaya başladı Ervan. ''Herkesin kendi işine bakması. Sen maden ocaklarına git, ben de başımın çaresine bakarım.''
''Hala nehirden mi gitmeyi düşünüyorsun? Kongo'da kıyamet filmi ha? Filmin uyarlandığı Conrad'ın romanına geri dönüş.''
Dinlemiyordu. Şafak sökerken yağan yağmurun ortaya çıkardığı o masalsı manzarayı düşünüyordu. Açık pencereden yangın kokusu alırken toprağı sular altında bırakan bu kısa süreli ve şiddetli yağmuru da hayranlıkla seyretmişti. Kuşkusuz bardaktan boşanırcasına yağan bu yağmur yangının üstesinden gelmişti. Ama burada kimse ne bahçe salıncaklarını içeri almaya ne de masaları ve sandalyeleri kenara çekmeye yeltenmişti. Dünyanın en şiddetli yağmurunun işini yapmasına izin veriyorlardı. Bir kruvasan daha aldı. İhtiyar konuştukça mücadeleci ruhunun yeniden canlandığını hissediyordu. Babasına duyduğu öfke her zaman en iyi motivasyonu olmuştu.
''Yine de sana bazı nasihatlerde bulunmama müsaade eder misin?''
''Kendini Kongo kralı gibi görmekten vazgeçmelisin.''
''Hükümdarlığım tam da burada. Lubumbashi'de sona eriyor. Orada göze batmaman gerekecek. Kuzeyde benim adım hiçbir işine yaramaz.''
senin adından faydalanmayı düşünmüyordum.
Alman gereken izinleri düşündün mü?
Ervan bir küfür savuracaktı ki son anda kendine hakim oldu. Soruşturmasına o denli odaklanmıştı ki bu geziyle ilgili hiçbir hazırlık yapmamıştı.
Hangi izinler diye sordu cesaretini toplayıp. Eyalet başkanından, turizm bakanlığından, Monusco'dan, altyapı iyileştirme hizmetlerinden, maden işletmeleri bürosundan alacağın izinler. Senden para koparmaya namzet çok insan var.
Henüz hiçbir şey yapmadım dedi.
Diğerlerinin çenesini kapatmak için en yukarıdan vur ve özellikle de nereye gitmek istediğini tam söyleme.
Peki gittiğim yerde başvuruda bulunsam?
Yine ödersin, sana daha pahalıya patlar, hepsi bu.
Marvin Katanga'nın haritasını açar gibi avuç içlerini masanın üzerinde gezdirdi.
Gerekli belgeleri aldığını ve seni Ankara'ya kadar götürecek bir uçak bulduğunu farz edelim. Sonra şu meşhur Mavlan'a bineceksin, öyle mi?
Öyle.
Onlardan daha önce gördün mü?
Hayır.
Genellikle iki tekne birlikte seyreder. Yüzlerce metre uzunluğundadırlar ve yükleyebildikleri her şeyi yüklerler. Aileler, hayvanlar, yiyecek, çeşitli malzemeler, benzin, askerler, rahipler, orospular, daha ziyade halk işi.
Lontano'ya kaç günde gider?
Birkaç günde, belirli bir zamanı yok. Bugünlerde bölgeyi tehdit eden savaş nedeniyle her seferinde azıcık duruyorlar. İnsanları, yiyecekleri, STK'ların yolladığı ilaçları, bazen de silahları indirip milislere görünmeden hızla yeniden hareket ediyorlar.
Peki dönüşüm için mavnalar ne zaman geri gelir?
Geri gelmezler, en azından nehrin o kısmından.
Ama Ankara'ya dönen tekneler var değil mi?
Mümkün ama Lontano'da işin uzarsa hayatta kalma şansın neredeyse sıfır. Soruşturmanı teknenin durduğu birkaç saat içinde yapmak zorundasın. Sonra tekneye dön ve hala tek parça olduğun için Tanrı'ya şükret.
Dün bir veya iki haftalığına beni oraya bırakmayı teklif etmiştin.
Yanında benim bir adamımla. Tek başına bir gün bile dayanamazsın.
Zırvalık.
Ben mi zırvalıyorum? Tüm bu zorlu yolum olay mahallinde sadece bir veya iki saatlik bir araştırma için.
Ervan'ın aklına acemice başka bir soru geldi. Nehir hep Kongo Nehri mi?
Yukarı kısmı Lualaba. Sen kinin aldın mı?
Lariyamı aldım.
Hata etmişsin. Meflokinin ciddi yan etkileri olabilir. Bu lanet şey yüzünden çıldıran, görme yetisini kaybeden ya da kalp krizi geçiren adamlar gördüm.
Ervan cevap vermedi. Artık 10 yaşında değilim der gibiydi.
Böyle berbat ülkelere daha önce seyahat yaptın mı diye üsteledi babası.
Luigi bulmak için Hindistan'a gittim.
Hiç alakası yok.
Ayrıca Guyana'da görev yaptım ve...
Orası Fransa.
Bana ne söylemeye çalışıyorsun? Morvan tavernada oturan yaşlı bir korsan gibi eğildi.
Kongo Kinshasa'nın taş devrinde yaşadığını, yaralanmamaya çalış, 48 saat içinde enfeksiyondan geberip gidersin, asla arıtılmamış suyu içme, böcek kovucu sür, ormanda hastalıkların ana sebebi o mahluklardır.
Yanımda ecza çantası getirdim.
Öyleyse ona dönüş biletinmiş gibi iyi bak, tabii siyah kadınlara da elini sürme.
Morvan Eastpak marka sırt çantasını yerden aldı, dizlerinin üstüne koydu. Bir kumaş parçasına iyice sarılmış bir şey çıkardı. Kahveyle kruvasanların arasına doğru itti.
Seni düşünmediğimi söyleyemezsin.
Ervan bez parçasının ucunu kaldırdı ve üstünde G harfinin diğerlerini çerçeve gibi kuşattığı Glock logosu kazılı siyah polimerden kabzayı gördü.
Şarjörler çantada diye belirtti Gregoire silahı yeniden çantaya yerleştirirken. Monusco kuvvetlerinden araklanmış güvenilir bir silah.
Ervan şaşırmış görünmemek için çaba sarf etti.
Teşekkür ederim ama buna ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Yanlış düşünüyorsun ve işte bu nedenle beni dinlemen gerekiyor.
Elini yeniden çantanın içine sokan Morvan bu kez görkemli bir anteni olan sıradan telefonlardan bir hayli büyük bir cep telefonu çıkardı.
Bir iridium.
Dipnot, uydu telefonlarının ve çağrı cihazlarının birbirleriyle olan bilgi ve ses akışını sağlamak için dünyanın yörüngesine oturtulmuş olan uydulara ve bu uydular aracılığıyla iletişim kuran uydu telefonlarına verilen genel ad. İlk planlanan uydu sayısı 77 olduğu için uydulara o atom numaralı element olan iridyum adı verilmiştir. Her bir uydu numaralarla adlandırılır.
Bununla beni nereden olursa olsun arayabilirsin. Hatta ormandaki herhangi bir lanet deliğin derinliklerinden bile. Bunun için yapılmış.
Bir sorun olduğunda mı demek istiyorsun?
Alaycı, gereksiz yere kışkırtıcı bir ses tonuyla sormuştu. Nehrin yukarı çığırında yaklaşık 50 kilometre uzakta olacağım ve 24 saat içinde hazır olacak bir uçağım var. Numaram zaten telefonun hafızasında.
Ervan babasıyla asla temas kurmamaya yemin etti. Soruşturmasının nedenli karmaşık olduğunu düşünüyordu.
Catherine Fontana'nın katilini ararken dünyaya gelmesine sebep olan kişiyi de gizlice köşeye sıkıştırmayı umuyordu. Oysa bugün onu koruyan da aynı kişiydi.
İhtiyar bir hamlede fermuarını çektiği çantayı ona uzattı. Ervan teşekkür etmek yerine kafasını sallamakla yetindi. Yeniden kahve servisi. Son bir nasihat salvosundan önce yol için.
Karşılaşacağın savaşçıların 36'da gördüğün katillerle hiç alakası olmadığını anlaman gerekir. Çoğu yamyamdır. Kafalarının içi çılgınca inanışlarla doludur. Mai Mai'ler kurşunların bedenlerine temas ettiğinde su damlacıklarına dönüştüğünü düşünürler. Tutsiler erkeklik organlarıyla dolu çantalarla dolaşırlar. Hutular kadınlara öldürdükleri kocalarının iç organları üzerinde tecavüz ederler.
Cinayet büroda çalışıyorum, hatırlatırım.
Benim de tam olarak söylediğim bu işte. Söz konusu ne 40 yıllık karısını öldüren bir adam ne de tek kaygısı kurbanlarını saymak olan bir psikopat. Her biri yüzlerce insanı öldürmüş, gözlerinin önünde parçalayıp pişirdikten sonra annesini çocuğunu yemeye zorlayabilen kaçıklardan söz ediyorum. Bu tür heriflerle karşılaştığında kural tanımaz polisi oynama zamanı değildir.
Ervan ilgileniyormuş gibi yaptı. Aslında hiçbirine inanmıyordu. Bu tür korkular kulaktan kulağa yayılırken abartılan, çarpıtılmış orman efsanelerine benziyordu. Yine de savaş lordlarından sakınacaktı. Buraya dünyayı kurtarmaya gelmemişti. Sadece tanıklar bulması, hafızalarını tazelemesi ve Nisan 1971'de Lontano'da gerçekte neler olduğunu ortaya çıkarması gerekiyordu. O kadar.
Gidip çantalarımı hazırlayayım dedi Morvan ayağa kalkarken. Pişmanlık yok değil mi?
Her şey iyi olacak baba, ısrar etme.
Gregor Ervan'ın omzuna dostça bir şaplak attı. Sen yola çıkmadan önce ben dönmüş olurum.
5. Bölüm. Konsiyer seslendiğinde Morvan otelin holünden geçiyordu. Onu otelin arkasında nedense atrium olarak adlandırılan bir iç avluda bekliyorlardı.
Kim?
Siyah adam bir özür işareti yaptı. Bilmiyordu ya da bir şey söyleyemiyordu. Gregor alçak sesle küfretti ve personele ait koridora girmek için resepsiyon bankosunun etrafından dolandı. Alnında Ray-Ban'leriyle koyu renk takım elbiseli iri yarı bir herif arka avluda volta atıyordu. Adamın gövdesi o denli genişti ki sanki tüm mekanı dolduruyordu. Tuğgeneral Tresor Mumbanza'nın bizzat kendisiydi. Yanında onun kadar uzun boylu ancak çok zayıf ve kamuflaj giysili başka bir adam daha vardı.
''Selam olsun sana!'' diye bağırdı dev kollarını iki yana açarak.
''Seni arayacaktım!'' diye yalan söyledi Marvan.
''Umarım öyledir. Kimse bana geleceğini bildirmedi.''
''Büronun hatası.'' Kaygılarına ve keyifsizliğine rağmen manzara hoşuna gidiyordu. İnsana Afrika'nın gizemli derinliklerine giriyor hissi veren gizli köşelerinden biriydi. Verandanın zemini kırmızı talaşla ve gece düşmüş yapraklarla kaplıydı. Biraz uzakta kafesli bir duvar, devasa kökleri olan kül rengi birkaç ağacın sıralandığı bakımsız bir bahçeyi çevrediyordu. Sanki bir açık hava serası tropikal bir ormanın küçük bir örneğiydi. Özel koruma görevlisi plastik bir sandalye aldı ve Morvan'a uzattı. Nazik bir davranıştan ziyade bir emirdi. Gregoire oturdu. İki muhatabı ayakta durmaya devam etti.
Sana izinleri getirmek için geldim, Tanganyika seyahatin için.
Mumbanza Dağı şimdiden nem nedeniyle kabarmış karton bir dosyayı ona verdi. Yaklaşık bir kilo ağırlığında uysal memurlar ordusu tarafından imzalanmış, paraflanmış, mühürlenmiş ve geçerli kılınmış bir yığın evrak. Kuzeye gittiğimi sana kim söyledi?
Çek çek çek, benim her şeyi bildiğimi sen de çok iyi bilirsin ahbap.
Tutam iyi durumda araçlar, benzin, silah ve adam bulmuştu. Bu durumda bir de ondan ağzını sıkı tutması istenemezdi. Yeni maden yatakları aramaya gidiyordum dedi Marvin, önemsiz bir şeyden bahseder gibi.
Bana daha ziyade cevher taşıyacakmışsın gibi geldi.
Lubumbashi patronu olarak adlandırılan Mumbanza, Katanga'nın hakimiydi. Eyalet ordularının komutanı, savaşın Kongo'nun en müreffeh bölgesine ulaşmasını engelleyen adamdı. Koltano'nun yerel patronu Philip S.S. Niseko öldürülünce doğal olarak general şirkette onun yerini almıştı. Maden ocakları konusunda hiçbir bilgisi yoktu ama yatakların çevresinde düzeni sağlayabilirdi. Zaten önemli olan da buydu. Bu yeni görev alanı onu başka entrikalar çevirmekten alıkoymuyordu. Herkes onun Katanga'nın varisi olmak istediğini biliyordu.
Koltano için mi yeni maden yatakları arıyorsun?
Hayır, kabila için. Siyahi adam kaşlarını çattı.
Ne zamandan beri ülkemiz için çalışıyorsun?
Kabongo talep ettiğinden beri diye irticalen cevapladı Gregoire. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki maden kaynaklarının perde arkasındaki bu isim etkisini gösterdi. Kinshasa'dan 1500 kilometre uzakta bile olsa merkezi iktidarı öfkelendirmek hayra alamet değildi. Bundan daha basit şeyler yüzünden bile insanların felaketlere sürüklendiği, hatta ortadan kaybolduğu görülmüştü.
Demek fazla mesai yapıyorsun.
Tanganyika'da olaylar duruluyor. İşletilebilecek ne var gidip bakacağım.
Ne tarafında arayacaksın?
Morvan cevap vermek yerine gülümsedi. Belli etmeden dizginleri yeniden ele alıyordu. Generalin salladığı yalanlara inandığını sanmıyordu ama nasıl teyit edebilirdi ki?
Umarım kendi şirketinin arkasından aptalca dolaplar çevirmiyorsundur.
Bunu neden yapayım ki?
Çünkü geçen ay şirketteki bütün hisselerini sattın.
Kongolların bu denli bilgi sahibi olmalarına hep şaşırmıştı. Niseko'nun ölümünden sonra Koltano yönünden her şey ters gitmişti. Gizemli tahvil alımları nedeniyle şirketin hisse senetlerinin raici birdenbire yükselmişti. Oysa Morvan kimsenin ne şirketiyle ilgilenmesini ne de yeni yatakların varlığını öğrenmesini istiyordu. Ayrıca Afrikalı ortaklarının bu alımların arkasındaki kişinin o olduğunu sanmalarından korkuyordu. Sonuçta bu yangını kendi portföyünü zararına satarak söndürmeyi başarmıştı.
Bu apayrı bir konu. Çoktan mazide kaldı. Umarım.
Siyahi adam ellerini birbirine vurdu. Neşesi yerine gelmişti. Arkadaşını işaret etti.
Sana Albay Loren Bisingye'yi takdim ederim. Kendisi Kuzey Katanga Bölge Operasyonları Komutanı. Ben sivilleri oynarken askerlerle artık o ilgileniyor.
Adam bir adım öne çıktı ve hafifçe eğildi. 1 metre 90 santim boyundaydı ve ayaklarının altındaki ölü yapraklar kadar hafifti. Morvan adamı tanımıştı. 1994 yılında yüz binlerce masum Tutsi korkunç koşullar altında Hutular tarafından katledilmişti. Ama Uganda'da silahlandırılmış ve eğitilmiş diğer Tutsilerin de soykırımcı Hutulardan geri kalır yanı yoktu. Bisingye de onlardan biriydi. Kivu'da milis kuvvetleri oluşturmuş ve kendi kafasından yeni işkence metotları icat ederek korkunç bir nam salmıştı. Özellikle küçük kız çocuklarının ve yeni doğmuş bebeklerin dişilik organlarının içine eritilmiş plastik akıtmakla ünlenmişti. Tüm bunlar onun Tanrı'ya gönülden inanmasına engel teşkil etmiyordu. Eğer asker olmasaydı rahip olurdu. Göklerin krallığında Hutulara yer yoktu. Suratı yaptığı işle uyumluydu. Kavminin tipik özelliği olan ince uzun yüzünde yanlamasına yara izleri vardı. Bunlar maçete yaraları değil, dipnot. Machete, İspanyolca, sık ormanlık alanlarda dalları yaprakları kesmenin yanı sıra savaş silahı olarak da kullanılan kısa saplı bir tür pala. Savaşçılara özgü kasten oluşturulmuş bir yara izleriydi. Afrika'da acı veren yara izleriyle yiğitlik göstergesi bu özel izler arasında ince bir çizgi bulunurdu.
Eğer sahada bir sorun çıkarsa her zaman ona başvurabilirsin diye ekledi Mumbanza.
Kuşkusuz Morva'nın karşısına sorunlar çıkacaktı ve kuşkusuz bu sorunlar da Bisingye'nin müttefikleriyle yaşanacaktı. Böyle bir durumda resmi görevlilerden yardım istemek zorunda kalacaktı. Mesaj böyleydi. Yukarı bölgede bir beyaz kolaylıkla bir odun ateşine dönüşebilirdi.
İkinci ayının sonu. Sayfa 30.